billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ı anlama usulü konusunu örnekleriyle birlikte anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz erkeğin boşama hakkı olan talak olacak. Biliyorsunuz her dersimizin başında tekrarlıyoruz. Allah-u Teala A'raf suresinin 52. ayetinde diyor ki وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Onlara bir kitap getirdik ki onu bir ilme göre ayrıntılı olarak açıkladık. Tabi burada açıklayan Allah-u Teala. Açıklamayı nasıl yaptığını da Allah-u Teala Hud suresinin baş tarafında anlatıyor. Diyor ki اَلْفْ لَامْ رَا Kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani kısa, özlü ve çok açık ve net bir şekilde hükümleri belirtilmiş. Sümme fussilet, sonra da ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Kim tarafından? Milledün hakimin habir, hakim ve habir. Yani bütün kararları doğru olan ve her şeyin iç yüzünü bilen tarafından, ki o Allah'tan başkası zaten olamaz. Neden Allah-u Teala böyle yapmış? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Çünkü açıklamayı başkası yaparsa araya kendi görüşlerini sokuşturur. Ve onu siz dinin hükmü zannedersiniz. Onu Allah'ın yerine koymuş olursunuz ama farkına varmazsınız. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevine اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ Ben de sizin için o kitapta olandan sizi uyaran ve müjdeleyen bir kişiyim diyor. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hüküm koymuyor. Allah-u Teala'nın koyduğu hükümlerle müjdeliyor ve uyarıyor. Peki Allah-u Teala'nın yaptığı açıklamalara kimler ulaşabilir? Bunda Fussilet suresi, ki o surenin adı Fussilet, ayrıntılı bir şekilde açıklanmış anlamına gelen bir kelime. O surenin 3. ayetinde Allah-u Teala diyor ki kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyyen. Bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Arapça Kur'anlar halinde, yani Arapça ayet kürmeleri halinde açıklanmıştır. Peki bu kimin için? Likavmi ya'lemun, bilenler topluluğu için. Bu kavim kelimesi Arap dilinde en az 3 kişiden oluşan bir topluluk için kullanılır. Ondan dolayı Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda gelen soruları devamlı böyle bir ekiple cevaplandırmaya çalışmış. Yani Allah'ın açıklamalarına ulaşmaya gayret etmiştir. Şimdi biz de burada unutulmuş olan bu metodu ve bu metodun Müslümanların başına neler getirdiğini her dersimizde anlatıyoruz. Bugün de aileyle ilgili olarak neler getirdiğini göreceğiz. Boşanmayla alakalı olarak neler getirdiğini göreceğiz. Ama ondan önce Allah-u Teala erkeğin boşamasıyla alakalı olarak Kur'an'da ne buyurmuş? Kur'an-ı Kerim'de Talak adı verilen bir sure var. Allah-u Teala bu konuda özel bir sure indirmiş. Kur'an-ı Kerim'in 65. suresi. Orada diyor ki Ya eyyühen nebi, muhatap, ilk muhatap Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey nebi diyor. Böyle başlıyor. Ben şimdi sadece mealinden okuyayım, çünkü metinden okursam çok zaman alır ve şey yapamayız. Ey nebi, eşlerinizi boşadığınızda, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem erkek olduğuna göre eşler deyince hanımlar olmuş oluyor. İddetleri içinde boşayın. Şimdi bu kelimeyi unutmayın lütfen. İddetleri içinde ne demek? Onu Allah-u Teala bir başka surede kendisi açıklayacak. Ve iddetlerini sayın. İddeti sayma görevi de erkeğe verilen bir görev, kadına değil. Rabbiniz Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının da açık bir fuhuş yapmamışlarsa onları evlerinden çıkarmayın. Yani kişi eşinin açıkça fuhuş yaptığını gözüyle görmüş de olabilir ya da bir şahitlerle tespit edilmiş de olabilir bir mahkeme huzurunda. O zaman boşar ve evinden çıkarır. Ama öyle bir şey yoksa, yani öyle zanda, şunda bunda değil, açık bir fuhuş yapmamışlarsa diyor, evlerinden çıkarmayın. Yani kişi eşini boşadığı zaman o evin içerisinde kadın kalacak. Kadın o evden çıkarılmayacak. Peki, onlar da çıkmasınlar. Sen beni boşadın, ben burada durmuyorum demesinler. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Yani Allah'ın koyduğu sınırlar, bu son derece önemli bir kavramdır. Cenab-ı Hak bu sınır kavramını en fazla Talak suresinde tekrarlamıştır. Biraz sonra göreceğiz. Bu sınırlar, yani Kur'an-ı Kerim'de hangi konuda Allah sınır kelimesini kullanmışsa, o sınırların tamamı yok edilmiştir, yıkılmıştır. Biraz sonra da göreceksiniz, talakla ilgili, erkeğin boşama hakkıyla ilgili hiçbir kural bırakılmamıştır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kötülüğü kendine yapar. Zararı sen çekersin, dünyada da çekersin, ahirette de. Bilemezsin, belki Allah bunun ardından yeni bir durum ortaya çıkarır. Yani evinizden çıkarmayın, onlar da çıkmasın. O iddet süresi içerisinde belki karşılıklı olarak anlaşabilirsiniz. Biraz sonra göreceksiniz ki bir iddet süresinde bir kereden fazla boşama mümkün değil. Zaten şimdi ayetten de bunu göreceğiz. Başka ayetler de bunu açıklamış olacak. Yani açıklayan Allah, biz değiliz. Biz sadece anlamaya çalışıyoruz. Sürelerinin sonuna geldiklerinde, yani iddet, yani bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde, kadınları ya maruf ile tutun, maruf ile dediğin yani Kur'an'ın koyduğu kurallara göre tutacaksın. Tuttuğun zaman yeniden, yani şey, orada tuttun mu senin eşin olarak devam edecek. Ama süresi bittikten sonra tamam, ya da maruf ile ayırın, tamam. Yani gayet saygılı olarak onu ayıracaksınız. Marufla ayırmak ne demektir onu göreceksiniz. Yani kişi eşine verdiği tek kuruşu, hiçbir şeyi geriye alamaz. Onu da başka ayetlerden göreceğiz. Evet. İçinizden güvenilir iki kişiyi şahit tutun. Şimdi bu güvenilir iki kişi ayrılmayla ilgili değil. Biraz sonra göreceğiz. Ayeti gördüğümüz zaman şunu net anlayacaksınız ki bu iki şahit boşama anında da bir ayrılmayı, hani boşamanın sonu gelmeden önce kararı değiştirip aileyi devam ettirme kararında da ya da ayrılma sırasında da şahitlik yapacaklar. Evet. İşte bu size, ben burada sadece kısa bir soru sorayım Fatih Hoca'ya. Sizden iki kişi derken burada kadın erkek ayrım var mı Fatih Hoca? Yok. İki kadın da olabilir. İki erkek de olabilir, bir kadın bir erkek de olabilir. Zaten kadınların şahitliği konusunu bizim sitedeki yazıları okuyan kişiler görürler ki Kur'an-ı Kerim'de çok net olarak kadının erkeğin şahitliği arasında bir fark yoktur. Ama o sadece borçlanma ile ilgili olan kısım var. Orada da daha hayırlı ifadesiyle ifade edilmiştir. Evet, iki kişiyi şahit tutun, şahitliği Allah için tam yapın. Yani olayı tam duyun, yalancılık yapmayın, şey görevinizi tam olarak yerine getirin. İşte bu size, sizden Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye verilen öğüttür. Kim Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınırsa Allah bir çıkış yolu açar. Ne demek? Yani kadın eğer yanlış yapmaz, Allah nasıl emrediyorsa öyle davranırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Erkek yanlış yapmaz, Allah'ın emrettiği gibi davranırsa Allah ona da bir çıkış yolu açar. İkisi de öyle davranırsa ikisine de bir çıkış yolu açar. Beklemediği yerden ona rızık verir. Yani kadın demesin ki ben şimdi eşim ayırdı, ben ne yapacağım? Hayır, hiç korkma. Sen hiç hayal etmediğin yerden Allah-u Teala sana rızık verir. Aynı şey erkek için de geçerlidir. Evet, kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. İşini tam yapan Allah'tır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Şimdi buraya kadar gelen neyin ölçüsü olur Fatih Hoca?
Talakın ölçüsü. Boşama ile alakalı.
Bir, kadınları boşarken iddetleri içinde boşayacak. Evet. Zaten iddetleri içinde demek Eğer adetliyse temiz zamanda onu da bir öbür ayetten şey yapacağız. Adetliyken boşama olmaz. Ondan sonra
temiz ise ilişkiye girmediği bir dönemde.
Tabii olacak. İlişkiye girmediği bir dönemde olacak ama tabii adetten kesilmişse, adet görmüyorsa böyle bir şart yok. Ondan sonra boşadığı zaman bu durumları bilen iki tane de şahit getirmiş olması lazım. Ki o şahitler bilsin ki kadın temizdir. İşte bu vaktinde boşanmış, şu tarihte boşadı. Boşama şu tarihten başladı. İki tane şahit getirecek. Ondan sonra sürenin sonunda, bekleme süresinin sonunda ya Kur'an'ın koyduğu kurallara göre eşini tutacak ki aile devam edecek. Çünkü ancak bir kere boşama olmuş oluyor. Ya da serbest bırakacak. O ayrıldığı andan itibaren kadın ikinci bir eşle evlenebilir. Şimdi bütün bunlar nedir? Allah-u Teala'nın koyduğu kurallardır. O zaman şahitsiz olarak yapılan boşama Allah-u Teala'nın koyduğu kurala uymaz. Öyleyse Allah ne dedi Allah-u Teala? Bunlar Allah'ın size çizdiği sınırlardır dedi. Değil mi?
Ben men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir diyerek buradaki bu ilkelerin imani bir mesele olduğunu, tercihe bağlı bir şey olmadığını söylüyor.
Yani kişiye göre değil.
İmani bir şey.
İmani bir mesele. Zaten Allah Hud suresinde de söyledi. Açıklamayı da ben yaparım, siz karışamazsınız dedi. Evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahil hiç kimsenin açıklama yetkisi yok. Ama Nebimizin hadisleri Allah-u Teala'nın Kur'an'a koyduğu açıklamaların sözde ifadesi ya da uygulamayla ifadesidir. Yanlış olan hadiste bize ki gerek kadar gelen bir sürü yanlışlar da var. Onların doğruluğunu Kur'an'la ancak tespit ederiz. Ondan sonra diyor ki şimdi yani iddetleri içinde iddetin süresinin sonuna kadar dedi. Şöyle diyor. Hanımlarınızdan adetten kesilmiş olanlar. Çünkü Bakara 228'de adetten kesilmemiş olanların iddetini göreceğiz. Orada 3 temizlik dönemi beklemeleri gerekecek. Burada diyor ki hanımlarından adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz adetten kesilmiş ne yapacağız? İddetleri 3 aydır. Zaten 3 temizlik dönemi de yaklaşık 3 ay olur yani bir kadın için. Yani bir temizlik dönemiyle adet döneminin toplamı 1 ay. Onu 3'e çarparsanız 3 ay ediyor. Burada da eşitlik var. Ondan sonra 3 aydır adet görmeyenler, düzenli veya hiç adet görmeyenler de öyledir. Çünkü bazı hanımlar vardır ki düzenli adet görmez veya adet yani şey yok, bir adetten kesilmiş değil ama düzgün adet göremiyor. Onlar da 3 ay. Şey değil. Peki hamile olanların bekleme süreleri yapacakları doğumla biter. Doğuma kadar devam ediyor. Kim Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınırsa Allah onun işini kolaylaştırır. Ondan sonra bu Allah'ın emridir diyor bakın. Bakın Allah'ın emri. Devletin emri, komutanın emri, yetkilinin emri geçerli oluyor da Allah'ın emri olmaz mı? Evet. Diyor ki onu size indirmiştir. Kim Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınırsa Allah onun kabahatlerini örter ve alacağı ödülü artırır. Yani küçük günahlarını örter ve alacağı ödülü artırır. Peki şimdi kişi boşadı, evden çıkarmayın dedi Allah. Ne yapacak o zaman? Onu da anlatıyor burada. Diyor ki, boşadığınız kadınları iddetleri esnasında gücünüze göre oturduğunuz yerin bir kısmında oturun. Yani seninle aynı mekanı paylaşsınlar. Aynı mekanı paylaşsınlar ki o arada konuşma olur, şu olur, bu olur. Ama tabii birlikte yatmak yok. Ayrı ayrı yataklarda yatacaklar ama konuşacaklar, belki bir problem çözülebilir. Belki 3 aylık sürenin sonunda bu aile devam edebilir. Onlara evi dar etmek için zarar vermeye kalkmayın diyor. Rahat olsunlar evde. Hamile iseler doğum yapıncaya kadar ihtiyaçlarını karşılayın. Doğum yapana kadar evden çıkarmayın. Çocuğu sizin için emzirirlerse ücretlerini verin. Doğumdan sonra çocuğu kadının emzirme mecburiyeti de yok. Emzirirse çünkü doğumdan sonra eşiyle ilişkisini kesmiş olacağı için ücretlerini verin diyor. İşleri aranızda marufa uygun istişarelerle yürütün. Yani Kur'an'a uygun görüşmelerle yürütün. karşılıklı olarak zorlanırsanız çocuğu bir başkası emzirir. Yani kadın dese ben emzirmek istemiyorum ya da çok bir şey istiyorsa o zaman bir başkası emzirir. İlla da annesi emzirmek zorunda değil. Çünkü doğumla birlikte karı kocalık bitmiş oluyor. Peki ne kadar harcama yapacak? Diyor ki varlıklı olan harcamayı varlığına göre yapsın. Darlıkta olan da Allah ne vermişse ondan yapsın. Yani kimseye zorlama yok. Allah kimseye gücünün üstüne yük yüklemez. Allah zorluğun ardından bir kolaylık yaratacaktır. Şimdi Allah-u Teala bu Talak suresinde bunu çok net bir şekilde anlattı. Bütün şeyler ama bazı açıklamalara ihtiyaç var. Yani iddetleri içinde boşayın tamam. Yani adet görmeyen ya da adetten kesilmiş olan 3 ay. Tamam. Her zaman boşayabilir. Boşadığı andan itibaren 3 ay bekleyecek. Peki diğerleri nasıl olacak? Onu da şöyle Bakara suresinin 228 ve devam ayetlerine bakalım. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. Kocaları tarafından boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 kur, 3 temizlik dönemi beklerler. Ne temizlik dönemi? Çünkü kendi başlarına beklerler. Kadın adetliyken kendi başlarına demek eşiyle birlikte olmayacak demektir. 3 kur. O zaman şeyler de öyle kendi başlarına bekleyecek. Adet görmeyen ya da adetten kesilmiş olanlar da aynı evi paylaşacaklar ama ayrı yataklarda yatacaklar. Birbirleriyle birlikte olamayacaklar. Peki bir kadın adetliyken eşi onunla birlikte olabilir mi? Zaten yalnızdır yani. Eşi onunla birlikte olamaz. Cinsel ilişki yok. O zaman öyleyse kendi başına olması için temizlik döneminde olması lazım. Temizlik döneminde olması lazım ki üç temizlik beklesin. Allah'a ve ahiret gününe inanmışlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal değildir. Şimdi Allah'ın rahimlerinde yarattığı nedir? Rahimlerinde yarattığı şeydir. O adet kanamasıdır. Mesela adet kanaması görür. Çünkü adet günlerini sayma görevi Talak suresinde erkeğe verilmiş. Kadın onu doğru bilgilendirmesi lazım. Adet olmadığı halde adet oldum diyebilir dememesi lazım. Olmadığı halde o adet olduğu halde olmadım diyebilir. Bunu da yapmaması lazım.
Bir an önce bu iş bitsin. Artık ben kendi başıma çaresine bakayım deyip dolmadığı halde yönlendirebilir. Oysa Allah-u Teala son güne kadar beklenmesini çünkü hiç umulmadık bir takım yeni fırsatların çıkabileceği garantisini veriyor.
Zaten Talak suresi 1. ayet öyle diyor. Evet. Sonuna kadar bekleyin Allah yani. Beklemediğiniz çözümler yaratabilir diyor. Evet. Dolayısıyla burada yani bir rahimlerinde olan kesinlikle çocuk değil zaten. Çocuksa doğuma kadar bekleyecek. Bu tamamen oradaki kanamayla alakalı. Evet. Şimdi diyor ki Allah-u Teala kocaları arayı düzeltmek isterse bu süre içinde geri dönme hakları vardır. Bak arayı düzeltmek istiyor. Yani dönerken yani iyi niyetle dönecek. Kötü niyetle değil. Bazen kötü niyetli olabilir. Ama böyle bir şey yok. Bunun da iyi niyetli olduğunun da şahitlerle tespiti gerekiyor. Eşine dönmek istediği zaman. Maruf'a Kur'an'daki hükümlere göre kadınlardan yana olan haklar kadınlardan yana olmayan haklara denktir. Nedir şimdi? Kadınlara erkek karısını boşuyor. Kadına soruyor mu? Sormuyor. O zaman bu kadınların aleyhine oluyor. Ama kadınlardan yana olan haklar da var. Ona denk. Yani Allah erkeğe karısını boşama hakkı vermişse kadına da kocasını boşama hakkı vermiştir. Onu da zaten inşallah bundan sonraki dersimizde şey yaparız. Kadınlardan yana olmayan haklara denktir. Erkeklerin onlara karşı bir basamak farkları vardır. Boşanma konusunda bir basamak farkı şu. Erkek hiç kimseye danışmaz. Göreceğiz zaten biraz sonraki ayette de var. Kadın eşinden ayrılmak isterse araya hakemlerin girmesi lazım. Çünkü kadına belki erkek bir takım yanlış şeyler yapmış olabilir. Onu bir hafta sonraki derste anlatırız.
Yani talakta süreci başlatma hakkına erkek sahip. Ama iftirada kadın sahip değil. Yani.
Kadın süreci başlatması için hakemler devreye girecek. Ama gene son karar kadının. Evet. Hakemler devreye girecek. Çünkü erkek kadına karşı bir takım yanlış şeyler yapmış olabilir. Onu zaten Allah-u Teala Nisa suresinde anlatıyor. Onu haftaya inşallah anlatırız. Evet. Daima üstün olan ve kararları doğru kararlar veren Allah'tır. Şimdi buradan sonra 229. ayete geliyoruz Bakara suresinin. Şimdi burada Allah-u Teala şöyle diyor. Bak, et-talâku marraten. Şimdi buraya kadar Allah bir kere boşamayı anlattı Talak suresinde. Yani bir tek boşamayı attı. İkinci bir boşamadan bahsetmedi. Et-talâku dediği zaman o talak. Arap dili açısından o talak. Mesela İngilizce'de dı vardır ama Türkçe'de yoktur. O talak dediği zaman hangisi anlaşılır?
Yani hem Talak suresinde hem de
burada anlatılmış olan talak. Yani talak iki kere, yani dönüş hakkı olan, çünkü dönebilir, dönmeyebilir de, erkek eşini bir kere boşar, iddet süresi içerisinde geri dönebilir, dönmeyebilir de, ya da ikincisinde de boşayabilir, tekrar nikahlanmış olabilir, olmayabilir de. Ama üçüncü kez olursa onu da biraz sonra ayetten öğreneceğiz.
Evet hocam, bu biraz önce söylediğiniz çok önemli. Birçok insanın kafasını karıştıran o. Niçin iki defa diyor? Çünkü buraya kadar anlatılan da hep dönme imkanının olduğu talakı anlattı.
Tabii.
Üçüncüden bahsetmiyor. Çünkü üçüncü de biraz sonra söyleyecek. Artık orada iş bitmiş olacak, dönemeyecek.
Tabii. Yani bir kere, bir değil, iki değil, üç zaten. Evet. Hep halk arasında da, yani evet, fıtratta da bu vardır. Kusura bakma yani. Artık evet, sen şeyin sonuna geldin der. Bu iş burada biter der. Allah da üç kere de bitiriyor her şeyi. Evet. Diyor ki Allah-u Teala geri dönülebilir talak iki defa olur. Her birinden sonra kadını ya marufa, yani Kur'an'daki hükümlere göre tutmak, ki onlar zaten anlatıldı. Ya da güzellikle ayırmak gerekir. Ayırırken de öyle şey yok. Peki ey erkekler diyor, ikinizin de Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacağınızdan korkmanız dışında kadınlara verdiklerinden bir şey almanız helal olmaz. Yani nikah sırasında vermişsin mehir, tek kuruş alamazsın. Ondan sonra evlilik sırasında diyelim ev almışsın, araba almışsın, bir sürü para vermişsin, ne vermişsen verim, tek kuruş geri alamazsın. Sadece biraz sonra şey yapılacak, kadın ayrılmak isterse onu haftaya inşallah şey yapar, ama burada da Allah-u Teala onun hükmünü açıklıyor. Yani bir bölümünü açıklıyor. Evet. Ey müminler, eşlerin Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacak. Şimdi burada bizlere, diğer Müslümanlara hitaben söylüyor. Eşlerin Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından siz de korkarsanız, arada bir anlaşmazlık şey yapmış, bunlar bir aile yürütemezler, bir doğru düz birbirlerine karşı saygıyı kaybetmişler falan.
Hakem heyetinin şeyi bu.
Hakem heyetinin görevi bu, sadece o. Evet. Ama kararı gene, eğer kadın ayrılmak istiyorsa kadın, erkek ayrılmak istiyorsa erkek verecek. Hakem heyeti vermeyecek, mahkeme de vermeyecek. İşte bugün mahkemelerde milletin anası ağlıyor. Son derece kötü. Zaten Türkiye için yapılması gereken en önemli şey, 19. asırdan itibaren bizi tamamen batıran batılı hukuk sistemini ortadan kaldırmaktır. Ha, Osmanlı iyi miydi? Osmanlı'nın birçok hukuk sistemi iyiydi ama yani batı kadar da yanlış olanlar, batıdan gelenler kadar da yanlış değildi. Şimdi evet. Burada şunu da söyleyeyim. Mesela ben Osmanlı Mahkeme arşivini 20 küsur sene yönettim. 3 gün süren dava bulamazsınız. Şimdi 3 günde 1 yılda başlayacak dava bulamıyorsunuz neredeyse. Evet. Şimdi bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır diyor Allah. Gene bak burada da şeyde sınır söyledi. Talak suresinde burada da diyor. Onları aşmayın. Her kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa işte onlar yanlış yapan kimselerdir. Bu da zalimdir. Yani artık Allah bu tür insanları affetmez. Ondan sonra şimdi bu iki kere boşama ile ilgili oldu değil mi? Evet. Yani birinci boşamada süresi içerisinde boşayacak. O süre bitene kadar geri dönebilir, dönmeyebilir de. Dönmemiş de sonra tekrar anlaşmışlar, yeni bir nikahla evlenebilirler. O ikinci şeyde de erkek boşayacaksa boşar, tekrar geriye alabilir. Ama şeyde bundan sonra şey olursa
230.
Ne diyor? Erkek üçüncü defa boşarsa artık o kadın ona helal olmaz. Üçüncü defa boşadıysanız bitti. Ama bugünkü gibi işte 3'ten 9'a şart olsun bilmem değil. Yani temizlik süresi içerisinde buraya kadar anlattığım bütün şeylere harfi harfine uymak şartıyla. Evet, helal olmaz ama kadın başka bir eşle evlenir. Yani boşanmış kadın başka bir eşle evlenir. O da boşarsa o zaman bakarlar. Eğer Allah'ın koyduğu sınırlarda duracakları kanaati varsa tekrar birbirlerine dönmeleri günah olmaz. Yani bu aileyi düzgün yürütebiliriz kanaatindeyseler birbirlerine dönüp yeni bir nikahla birlikte olabilirler. Gene diyor bu da Allah'ın koyduğu sınırlardır. Allah bunları bilen bir topluluk için açıklamaktadır. Şimdi bilen bir topluluk için açıklamaktadır derken de işte yani Allah-u Teala'nın açıklama sistemine göre şey yapıyor. Yani siz bu konular üzerinde biraz çalıştığınız zaman bunu çok net bir şekilde şey yapacaksın. Ondan sonra da diyor ki 231. ayette Allah Bakara suresinin kadınlarını boşadığınızda bekleme sürelerinin sonuna varırlarsa tekrar şeydekini bir şekilde tekrarlıyor Talak suresindekini ya marufa Kur'an hükümlerine göre tutun ya da marufa göre ayır. Yani süreyi tamamladıktan sonra öyle boşadım hadi babanın evine değil. O 3 aylık süreyi ya da 3 kere 3 temizlik dönemini birlikte geçirecekler aynı çatı altında. Evet, onlara zarar vererek haklarına girmek için onları tutmayın. Ha. Şimdi 228. ayette demişti ki eğer gerçekten arayı düzeltme niyetiniz varsa eşinize dönebilirsiniz. Dönme kadına zarar vermek için değil. Aileyi devam ettirmek için olmalı. Adamın içini sadece Allah bilir. Onun için şahitlerin yanında bunu açıklaması lazım. Şahitlerin de bu konuda bir karara varmış olması. Ha tamam bu adam iyi niyetli dönmesi gerekiyor diye. Zaten bu sırada da şahit bulundurması şeyde Talak suresinde görmüştük. Diyor ki onlara zarar vermek için tutmayın. Kim bunu yaparsa bunu yapan kendini kötü duruma sokmuş olur. Allah'ın ayetlerini hafife almayın. Ne demek yani Allah'ın ayetlerine dikkatle uyun demektir. Hafife almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini aklınızdan çıkarmayın. O indirdiği kitap ve hikmet ile size öğüt vermektedir. Bak burada kitap, Kur'an ayetleri, hikmet de ayetler arası ilişkilerle olayı anlatmaktır. İşte demek ki burada da hikmete dikkat etmek zorundasınız diye bir uyarıda bulunuyor Allah-u Teala.
Çünkü hocam bu ayetleri irtibat kurulduğunda bir ilişkiye girdiğinde bundan milyonlarca insanın özel durumuna göre hükümler çıkacak.
Tabii.
Yani herkesin ayrı herkesin ayrı bir durumu olacak ama hepsini bu Kur'an-ı Kerim'den çıkartacağız. Hikmet dediğimiz şey o.
Tabii. Her şey Kur'an'dan çıkacak.
Diyor, ondan sonra diyor ki Allah'a karşı yanlışmaktan sakının. Bilin ki her şeyi bilen Allah'tır. Şimdi buraya kadar Allah boşamayı anlattı. İşte boşarken kişi eğer eşi adet görüyorsa adetli dönemde boşamayacak, temizlik döneminde boşayacak. Bunun da psikolojik bir tarafı vardır. Çünkü adet dönemi bittikten sonra kişinin eşiyle birlikte olma arzusu doğar. Eşini arzu ettiği bir anda boşayacak ki bu adam gerçekten bu kadından ayrılma istediğini yani psikolojik olarak da ortaya koymuş olsun. Dolayısıyla şahitler getirilecek, şahitler huzurunda yapılacak. O bekleme süresi içerisinde adetliyse 3 kere temizlik dönemi içerisinde adet gören bir hanımız 3 temizlik dönemi içinde adetten kesilmiş ya da düzgün adet görmüyor böyle adet uzuyorsa o da 3 ay içerisinde eşi ona dönebilir veya dönmeyebilir. Dönmeme tamamen erkeğin tek taraflı kararıdır. Ama tabii karşılıklı olması lazım. Bu kişinin iyi niyetli olduğunda tespit edilmesi gerekiyor burada. Kötü niyetli ama tabii haftaya şey yapacağız. Kadın ben bununla beraber olmak istemiyorum derse Allah ona ondan da boşama hakkını vermiş. Onu şimdi şey yapmayacağız. Evet, şimdi bu ayetler bu kadar açık ve net. Allah koyduğu sınırlardan bahsetti. Bu sınırlara uymayanlar çok büyük günah işlemiş olurlar. Allah'ın koyduğu sınırların dışına taşanlar Allah-u Teala'nın asla kabul etmeyeceği bir tavır içerisinde olurlar. Şimdi bundan sonrasını Fatih Hoca'ya şey yapalım. Peki bu ister Şii ister Sünni olsun, mezheplerin içerisinde Allah'ın koyduğu bu ayetlere uyan bir tane mezhep biliyor musun? Var mı? Bakın Allah Talak suresi diye bir sure indirmiş. İşte okuduk, bu kadar açıklamaları yapmış. Ve bunu da bilenler için de açıkladığını da ifade etmiş. O zaman bilenler oturup da bu ayetleri yok sayarak kendi kafalarına göre bir boşama sistemi koyunca kendileri ne yapmış oluyorlar şeye göre? Hud suresinin ikinci ayetine göre ne yapmış oluyorlar? Kendilerini ilah yapmış oluyorlar ki bu Allah'ın asla affetmeyeceği büyük bir günahtır. Ve bugün mezheplerin tamamı böyledir.
Evet. Şimdi sen dinliyorsun. Hocam sizin okuduğunuz ayetlerde ben toplam burada saydım. Zaten daha önce de biliyorduk. 8 kez hududullah ifadesi geçti. 8 kez. Yani herhalde bir insan bir konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de ya bir mesele var. Onu asla yapmamalıyım. O konuda çünkü Allah-u Teala sınırlardan bahsediyor sürekli dese karşısına bu talakla alakalı ayetler çıkar.
İlk önce bu.
Bunlar çıkar. Yani düşünebiliyor musunuz? 8 tane hududullah ifadesi var. Ve biraz önce yine hocam okuduğunda bunun bir iman meselesi olduğunu Rabbimiz söyledi. Ayetleri alaya hafife almak ifadeleri geçti. Kendinize yazık etmiş olursunuz geçti. Dolayısıyla Allah'ın sınırlarından bahsedildi. Ve yine ilginç bir konu bu talak. Kur'an'ın en ayrıntılı konularından bir tanesi. Yani konuyla alakalı ardışık o kadar ayet var ki hatta talak suresi var yani. Konuyla alakalı bir sure var. 6-7 ayet devam ediyor ardışık. Yine biraz önce okundu Bakara suresinde ardışık 6-7 tane ayet devam ediyor. Ayrıntılı bir şekilde bu konu ele alınıyor. Bunun için söylüyorum. Biraz sonra sebebini söyleyeceğim bunu tekrar etmemin. Şimdi öte taraftan bir ifade geçti. Kitap ve hikmet denildi. Kitap ve hikmet meselesi aslında Kur'an'dan hareketle bir mümin olma, bir toplum inşa etmenin olmazsa olmaz kavramı hikmet. Ve bu ayetler, bu konu bağlamında ayetlerde bu ifade geçti. Hikmet ve biz de dedik ki milyarlarca insanın özel durumuna binaen siz hükmü buradan çıkartabilirsiniz diyor. Allah-u Teala bunun garantisini veriyor. Düşünsenize 6-7 tane ayet okudunuz ama Rabbimiz diyor ki milyarlarca insanın herkese özel boşanmasına dair hükümleri, sonuçları buradan çıkartabilirsiniz diyor. Böyle bir menba, böyle bir kaynak insanlık oluşturabilir mi? Böyle bir hukuk sistemi oluşturabilir mi insanlık? Ama Rabbimiz bunun da garantisini veriyor.
İstersen burada bir şeyi de tekrarlarsak iyi olur. Bak bu az önce söyledin de yani hududullah'ın çok önemli olduğunda şüphe yok ama Allah bu konuda ne diyor? Bak şu şeyi de izleyicilerimiz Nisa suresinin 13 ve 14. ayetlerinde lütfen okusunlar. Allah-u Teala burada diyor ki işte o da mirasla alakalı yani Allah'ın hadle koyduğu sınırlar. Kim diyor bu kim diyor? Allah'a ve Resulüne içten boyun eğerse Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere ölümsüz olarak kalmak üzere sokar. İşte bu büyük bir muazzam bir kurtuluştur. Bakın gene hudut diyor. Yani hadler, Allah'ın koyduğu sınırlar. Ama kim Allah'a ve Resulüne yani Allah'ın kitabına yani isyan eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa şimdi bu mezheplerin tamamı Allah'ın koyduğu sınırları aşmışlar. Sınır diye bir şey bırakmamışlar. Aşarsa Allah ne yaparmış? Onu sürekli kalmak üzere cehenneme sokar. Allah cehenneme sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Ne itibarlıydık dünyada, ne kadar bizi büyük alimde olarak ama orada bunlar siz misiniz Allah'ın koyduğu sınırları çiğneyen? Peki mezheplerin tamamı bu ayetin kapsamına giriyor mu? Çok kesin ve net. Ve şimdi devam et ister. Evet. Tamam.
Şimdi bunları gördük. Ayrıca bir de fıtrattan söz edildi. Zaten biz fıtrat bağlamında bu dersi yapıyoruz. Geçen hafta da fıtrata aykırı uygulamalar bağlamında küçüklerin evlendirilmesini konuşmuştuk ve orada da bir ayetten hareket edilip, hatta bir ayetin bir içerisindeki bir ifadeden hareket edilip ne tür iğrençlikler yapıldığını ve bunun din adına insanlara anlatıldığını gördük. Bugün de bu fıtrat bağlamında meseleyi aldığımızda, yani şu burada okunan ayetlere bugün hala insanlık ulaşabilmiş değil o seviyeye. Bakar mısınız? Yani şunu tahayyül edebiliyor muyuz? Adam eşini boşuyor. Sebep neyse ney. Neyse ney. Boşuyor ama Rabbimiz diyor ki tamam, böyle bir şey yapacaksan önce eşin temiz mi? Bunu bir gözet. Eşinle o dönemde temiz ise ilişkiye girdin mi? Bunu bir gözet. Tamam, bütün bunları yerine getirdin. Bakın bunlar bir iki şeyin, insan arasındaki ilişkinin seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yani böylesi bir nezaket kuralıyla başlıyorsunuz hoş olmayan bir olaya bile. Ondan sonra diyor ki evden çıkartmayacaksın. İki tane şahit bulacaksın, evden çıkartmayacaksın. Şimdi bugünkü şahit olduğumuz boşamalarda İnsanlar bırakın aynı evde kalmayı, birbirlerinin yüzlerine bakmaya tahammül edemiyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim diyor ki eşini boşayacaksan aynı evde en az 3 ay bu şeyi bekleyeceksiniz süre. Şimdi böyle bir sistem dünyada var mı? Ya boşama kararı, boşanma kararı alan genç şeylerin, çiftlerin aynı evde 3 ay kalma, normal karı koca ilişkisi hariç normal bir şekilde insani ilişkilerini aynı evde devam ettirmeyi düşünülebiliyor mu? Hayal edilebiliyor mu? Böyle bir şey.
İstersen burada bir soru daha soralım. Bugün boşanmaya kim karar veriyor?
Hakim.
Burada buraya kadar hiç hakim var mıydı? Kararı koca veriyor. Ya ben peki iki kişi evlenmek istediği zaman kararı hakim mi veriyor? Hakim veriyor mu? Mahkemeye gidiyorlar mı?
Taraflar veriyor.
Peki bu evlenirken taraflar karar veriyor da boşanırken hakimin ne işi var burada?
Maalesef.
Yani bu ondan sonra hakimleri bekleyin ya kardeşim. Yani bu sıkıntıları çeken sen misin?
Beni ikna et diyor, ikna edecekse bir sürü bu defa olmadık şeyler söyleyecek.
Evet abi. Yani gerçekten bunu çok doğru söyledin. Bir keresinde bir tanıdık beni zorla eşiyle ayırmak istiyormuş, mahkemeye götürdü. Çoluk çocuğu da orada. Birbirlerine karşı söyledikleri sözlerden ben böyle iğrendim. Kadın kocası için bir acayip şeyler söyledi. Tanıyorum kocasını, temiz bir insan ama neler söylemiyor ki? Kocası karısı için söylüyor, Allah Allah ya bu adam, tanıdığım bir adam bunu niye konuşuyor?
Çünkü hakimi ikna edecek.
Hakimi ikna edecek, ya böyle bir saçmalık olur mu? Bak yani o kadar güzel bir sistem ki bu. Gayet kolay ama son derece fıtrata uygun bir sistem.
Evet. Bu fıtrata uygunlukla alakalı, diyelim ki boşama gerçekleşti, artık bu süreç tamamlandı ve eşler ayrılıyor. Orada da bitmiyor. Rabbimiz diyor ki bunu güzellikle yapın. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yapın. Niye? Neden böyle? Çünkü tekrar belki dönebilirsiniz birbirinize. Çoluğunuz, çocuğunuz olur, akrabalarınız, aileleriniz, bunlarla irtibatlar olduğu, ilişkiler olduğu. Bütün bunları yok kabul etmeyin. İlişkilerinizi bir şekilde asgari de olsa devam ettirecek bir şekilde ayrılın diyor. Ve sonrasında da kollama, değil mi? Talak suresinde gördük onu. Yani ihtiyacı varsa ihtiyacını giderme, her zaman güvenebileceği bir insanın olduğunu bilecek boşanan kadın. Peki tüm bunları anlattık. Şimdi evet. Ve şimdi şöyle bir şey soru gelebilir. İyi de tabii ki öyle olması lazım. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de böyle 1400 yıldır farklı bir şey mi var da bunu şimdi tekrar gündeme getirdiniz 2022 yılında? Zaten ayetler açık. Bu peki şimdi bakın çok ilginç bir örnek aslında bu. Yani bizim yıllardır yapmaya çalıştığımız şeyin meşruiyetini gösteriyor bu. Bizim motivasyonumuzu gösteriyor. Niçin bunun peşindeyiz? Şimdi bakın Hanefi mezhebini dikkate alalım. Hanefi işte Türkiye'de genelde insanlar bu mezhebe kendilerine bağlı olduğunu düşünüyorlar. Hanefi mezhebinin de bir fıkıh kitabı denilince ilk akla gelen ana kitaplardan bir tanesi Hidaye. Bakın elimde benim var. Bu mezhebin temel kitaplarından bir tanesi.
Bir de şunu da söyleyeyim. Mesela yani Osmanlı arşivini çok yakından bildiğim için Osmanlı medreselerinin temel kitabıydı bu.
Şimdi de öyle hocam.
Şu anda da Diyanet'in eğitim merkezlerinin temel kitabı. Ve Hanefi mezhebine uyan, mesela şeyden Pakistan'dan bir üniversitenin rektörü ve hocaları gelmişti. Hangi mezheptensiniz dedim, Hanefi. Peki hangi kitabı okutuyorsunuz dedim şeyde fıkıhta, dediler ki işte bu kitap, evet, Hidaye.
Evet.
Yani bugün İslam aleminde nereye giderseniz gidin Hanefilerin olmazsa olmazıdır. Evet. Şimdi bu kitabı orada bir şey yapalım.
Evet, şimdi bakın normalde bu kitabı açarsınız, boşanma bölümü, Kitab-ı Talak, erkeğin karısını boşama bölümünü açtığınızda ne beklersiniz? Şimdi hocam burada Talak suresinden 7-8 ayet okudu, Bakara suresinden hakeza o kadar ayet okudu. Okumadıklarımız var. Hepimiz şunu bekleriz değil mi? Yani bu koskoca bir mezhebin temel kitabı ise, yani işte ne bileyim müftüleri, imamları, vaizleri yetiştiren kurumların o insanlara okuttukları kitap ise, referans kitabı ise bu, ne beklersiniz? Bütün bu ayetler bir kere olacak değil mi? Bunu bekleriz. Niye? Çünkü şöyle söylüyorlar. Herhangi bir konuda önce kitaba bakarız diyorlar değil mi? Böyle, en azından böyle söylüyorlar yani. Önce kitaba bakarız. Sonra sünnete bakarız diyorlar. Biz de bu düşünceyle bu kitabı açtık. Karşımıza ne çıktı sizce? Yani ayetlerin sıralandığını düşünüyor musunuz? Beklenti böyle ama bakın ben size söyleyeyim. Bu bölümü sayfalarca devam ettirin. Sayfalarca devam ettirin. Burada herhangi bir ayet falan göremiyorsunuz. Ya nasıl olur? Yani Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı, bu talakla alakalı bir ayet yok mu? Neden?
Özel sure var.
Göremiyorsunuz. Ya, düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Ya bu bir ilmihal falan da değil. Yani ilmihal olsa dersiniz ki ya ilmihalde ayeti belki yazmıyor. Özet geçiyor der. Ya bu bir fıkıh kitabı, referans kitabı. Yani fetva veren insanların elinin altından bir dakika bile ayırmadıkları referans kitaplardan bir tanesi.
Bir de bu bir hukuk kitabı. Yani kadılar buna göre şey. Mesela Osmanlı'daki kadılar Hanefi mezhebiyle ilgili karar vereceklerse bu kitaba göre veriyorlardı. Evet.
Peki o zaman diyelim ki hadi ya, demek ki Allah göstermesin yani böyle bir şey söylememizi ama diyelim ki dikkate alınacak bir ayet bulamadılar konuyla alakalı.
Haşa.
Diyelim ki böyle yani baktılar ki hani bugün bazıları diyor ki ya Kur'an'la meseleler çözülmez kardeşim yani ayetten şundan bundan hangi meseleyi çözüyorsunuz bırakın artık bu işleri deniliyor ya. Hadi öyle diyelim. Bunlar da baktılar ya bu ayetlerden herhangi bir sonuç çıkmaz. O zaman sizin ikinci kuralınızın işlemesi lazım değil mi? İkinci kuralınız ne? Sünnete bakın o zaman. Ya sünnette de mi hiçbir şey yok ya bu konuyla alakalı? Ya Muhammed Aleyhisselam 20 küsur yılda bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemedi mi? Hiçbir uygulaması yok mu? İnsan bunu arar değil mi?
Ama istersen şunu tekrarlayalım. Sünnet dedikleri kavram da son derece yanlış bir kavram. Kur'an-ı Kerim'in koyduğu yani aslında herkese farz kıldığı hükümlerin uygulandığı yola Allah sünnet diyor ama hadi bunlar hadisler için sünnet diyor. Farz edelim ki doğru. Hadi bir tane sahih hadis söyleyelim
evet,
bakalım.
Bir tane rivayet almışlar. O rivayeti de bakın o da çok ilginç. Yani o da hakikaten manidar. Bu kitabın içerisinde geçen hadisleri, rivayetleri yani hadis kabul edilen mezhepçi hadis kabul edilen rivayetlerin tahlilini yapan yine Hanefi mezhebine ait bir alim Zeyla'yı Nasburraye diye bir eseri var. Sadece bu kitapta geçen rivayetleri alıyor. Niçin alıyor? Diyor ki bu rivayet bizim Hidaye'de geçiyor ama gerçekten bu rivayet var mı yok mu? Varsa nerelerde? Kim bu rivayetle alakalı neler söylemiş? Ne diyor biliyor musunuz burada ilk geçen rivayetle alakalı? Şu
İstersen
ifade.
O rivayet bir şey söylesene bak. Evet. Biraz milletin bilgisi olsun.
Evet. İnne mine sünneti en testakbile tuhra istikbalen fetatallekaha likülli kur'in tatlikaten hocam. Bir rivayet bu.
Evet, tamam. Şimdi mealini o şeyden istersen şu şeyden de
ya, asıl orada, gerçek rivayeti okuyacağım
yok,
ben.
Yok yok, orada bu şekli de var. İstersen burada yani ya da buradan bakayım. Şey yapayım burada. Yani bu talakı çeşitli şekillere ayırıyor. Sünni talak, bidî talak falan filan diye. İşte ve diyor ki sünni dediği yani Kur'an'a uygun olan talak her iddet, her temizlik döneminde eşini bir kere boşamasıymış. Üç temizlik döneminde üç kere boşama yapılmış olacak. Bu sünnete uygunmuş. Ya Allah-u Teala ayette üç temizlik döneminde sadece bir talak diyor. Sen bunu nereden çıkardın? Evet.
Evet, bu rivayetle alakalı, yani ilk geçen rivayet bu. Bununla alakalı Nasr-ı Rai diyor ki febatalal ihticacu bihi. Yani bu kendisinden hüküm çıkarılacak derecede sahih bir rivayet değil. Yani zaten olmasına imkan yok. Yani bu kitabın bu böyle bir şey söylemesine de bizim ihtiyacımız yok zaten. Yani bütün dünya bunun sahih bir rivayet olduğunu söylese bir anlam olur mu Kur'an-ı Kerim için?
Hiçbir anlamı olmaz. Kur'an ayeti karşısında da kaldı ki bu hadisin batıl olduğunu, batıl ne demek? Hiçbir değeri yok demektir. Ve çok saygın bir ilim adamıdır Zeylai. O bunu söylemiş. Asırlar önce söylemiş yani. Peki batılun la yecüzül ihticacü bihi diye. Bu bir batıldır. Bunda delil anlamaz demiş. Peki aynı konuda Abdullah bin Ömer'le ilgili bir hadistir
aynen
bu.
Aynen öyle. Şimdi bakın.
Onunla ilgili sahih bir rivayet var mı?
Evet bakın. Onunla alakalı rivayet şu. Yani asıl Kur'an-ı Kerim'e uygun olan rivayet.
Ya bak burada da ben söyleyeyim. Bak Abdullah bin Ömer'le ilgili olduğunu da şey yapıyor. Yani bizim delilimiz Resulullah'ın diyor Abdullah bin Ömer'le ilgili verdiği şey sözüdür diyor. Ama burada nakledilen rivayet batıldır. Ama aynı rivayetin sahih hadis kitabı kabul ettikleri, bunların hepsini sahih dedikleri. Yani
Buhari'de var mesela.
Buhari'de var.
Okuyayım hocam ben burada. Abdullah bin Ömer Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve eşini boşadığını söylüyor. Eşini de temizlik döneminde boşamadığını öğreniyor Muhammed Aleyhisselam. Bunun üzerine Allah'ın elçisi çok sinirleniyor ve ona fazladan bir temizlik dönemi bekleme cezası veriyor. Eşin temizken boşadı. Yine Abdullah bin
temizken boşuyor ama o bir kere boşama cezası veriyor. Evet, veriyor. Devam et oku.
Evet. Rivayet bu kadar hocam.
Hayır şimdi evet. Neyse.
Şeyi söylüyor. Diyor ki
başka rivayetler falan da var.
Hayır başka bir rivayette de şöyle diyor. Şey söylüyor. Ömer radıyallahu anh geliyor durumu anlatıyor. O, Muhammed Aleyhisselam da diyor ki ona söyle eşine dönsün diyor.
Tamam.
Temizleninceye kadar ayrılmasın diyor.
Eşine dönsün. Yani çünkü boşamış değil.
Evet.
Yanlış yapmış, evet.
Sonra diyor, eşi adet görüp tekrar temizlenirse bundan sonra ister devam etsin, ister ilişkiye girmeden onu boşasın. İşte bu o iddettir ki diyor, Allah kadınların ona göre boşanmalarını emretmiştir.
Bak, o zaman eşi adetliyken boşamış, bu boşama geçerli değil dedi Resulullah değil mi?
Evet.
Peki temizlendiği zaman, boşadığı zaman ilişkiye girmeden boşayacak. Bu nedir? Tam Bakara 228. ayette Allah'ın emrettiği bir boşamadır. Hadis onu tamamen ne yapmış? Bir uygulama sahasına geçirmiş. Evet.
Yine bu rivayetin devamında şöyle bir şey var hocam. Abdullah bin Ömer diyor ki Nebimiz yaptığın boşamayı geçersiz saydı şu ayeti okudu. Hı. Ayet okuyor. Ey Nebi kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın.
İşte o kadar.
Yani demek ki Muhammed Aleyhisselam'ın ona söylediği şey hikmet, yani Kur'an-ı Kerim'den çıkartılan zaten hüküm.
Evet.
Oysa bakın, hani biz hep bugüne kadar derslerde tek bir ayetten hareket edildiğinde ne tür yanlışlar yapılabileceği üzerinde durduk. Bugünkü ise artık apayrı bir boyut. Yani herhangi bir ayet bile yok.
Ayet de yok, hadis de yok.
Herhangi bir ayet ve herhangi bir hadis yok.
Uydurma
ama
bir hadiste.
Ama insanların yuvaları yıkılıyor. İnsanların hayatları karartılıyor.
Aile bitiyor.
Aileler bitiyor. Hocam şöyle olursa, şu takım bu hafta kaybederse boşsun diyor ve adam müftülüğe soruyor, evet diyor, boş diyor.
Evet. Yani şunu şöyle yaparsam boştur, böyle yaparsam boş. Allah aşkına ya. Biri de 3'ten 9'a şart olsun diyor. İşte pencereden bakarsan boşsun. Bana karşı çeyre döker. Ya nereden çıkarıyorsunuz ya? Bakın değerli izleyiciler, eğer bu konularda ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, bizim sitemizde bütün bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler var. Şartlı boşama ile ilgili de bakarsanız onu da bulursunuz. Yani bu aileyi şeyde, yani tabi bu mezheplerin oluşum zamanında aileyi tamamen bitirmişler. Burada size işte bu ayetlerde çok net bir şekilde göreceksiniz. Geçen hafta da çocukların evlendirilmesine şey yapmış, hiçbir ayet hadise uymadan, yani sahih hadise uymadan ayeti de saptırarak çocukların evlendirilmesine fetva vermişlerdi mezheplerin tamamı. Şimdi mezheplerin tamamı hiçbir ayete uymadan ve sahih hadislere de uymadan boşama diye bir sistem ortaya çıkarmışlar. Hatta şu var biliyorsun, işte üç şey, ciddisi ciddi, şakası ciddidir diye şey yaparlar. Bir adam şakayla karısına boşsun dese bile boş olur derler. Bunu da bütün mezhepler kabul eder. İnanılır gibi değil gerçekten. Yani aile diye bir şey bırakmamışlar. Ve hakikaten Osmanlı'da mesela ve bizim Cumhuriyet döneminde de yani işte bu hala devam eden bir aile sistemi vardı. Ya yani kadınlar köleden çok daha kötü konumda. Zaten İbn Teymiye kendi kitabında kadının köleden daha aşağı seviyede gördüğünü açıkça yazmıştır. Evet, devam et.
Evet, demek ki bakın tek bir ayet bile yok talak konusunda. Herhangi bir ayet yok. Kitabın devam eden sayfalarında bazı ayetlerden konuyla alakası olmayan bir iki böyle kelime, cümlecik almışlar. Onun dışında herhangi bir ayet yok, herhangi bir sahih rivayet yok. Ve bu oluyor, İslam hukukunda boşamanın hükümleri oluyor, kitabı oluyor ve insanlar buna göre amel ediyorlar. Dolayısıyla meselenin ne kadar sıkıntılı olduğunu özellikle bu talak bölümünde görüyoruz. Zaten fıtrata aykırı uygulamalar. Bu defa hocam, geçen hafta görmüştük ya, bir ayetin insanlar tarafından yorumlanması sebebiyle işte bir sürü rezillikler yapılıyor. Ve ondan sonra da gerçekten bir takım hastalıkları, sıkıntıları sebebiyle adet görmeyen insanların da yıllarca iddetinin bitmediğine hükmediliyorsa, burada da bu defa böylesi bir boşama sistemi yapılıyor. Ondan sonra adamlar bakıyorlar ki iş olmayacak. Sahte nikahlar kıyılıyor, işte hülle denilen olaylar. Çünkü siz bir yerde bir dengesizlik yaptığınız zaman, fıtrata aykırı bir iş yaptığınız zaman bu defa o dini maskaraya çeviriyorsunuz. Allah'ın ayetlerini alaya almış oluyorsunuz. Bu da insanların dine olan bakış açılarını değiştiriyor maalesef.
Var mı başka bir şey?
Yok hocam.
Bak şimdi mesela hiç unutamadığım bir karı koca var. Erkek, yani Türkiye'de çok önemli bir mevkideydi. Yani çok yüksek bir makama gelmiş. Üniversitede profesördü. Sonradan çok önemli bir mevkiye getirilmişti. Önemli mevki derken siyasi değil. Yani şey olarak, yani Türkiye'deki bu mevki ve makamlar içerisinde son derece önemli bir konumdaydı. Kadın ve çocukları son derece zeki, yani eşi de çok değerli bir ailenin kızıydı. İkisinde işte geldiler falan. İşte bu şartlara göre adam karısını boşamış. Ben de böyle yetiştirilmişim. İstanbul Müftülüğü'nden başkasını bilmiyorum ama içime hiç yatmıyor. O kadar çok uğraştım. Yani ve maddi durumlarda son derece iyi. Yani kadın kocasından ayrılmış, çoluk çocuk perişan, süper zeka çocukları vardı. Bir gün karısı şu vakfa geldi ve benden para istedi. Maddi durumları çok iyi ama kadın kafayı öyle bir yemiş ki, kocası da öyleydi. O da çok çok büyük sıkıntılar. Çoluk çocuk öyle. Yahu kardeşim, Ama ben de o vesileyle araştırdık, araştırdık. Niye Kur'an-ı Kerim'e rastladık? İşte bu doğruları bulmak nasip oldu. Onlar da buna vesile olmuş oldular. Daha bu konuda o kadar çok hatıralarım var ki, zaten herkes bu konularda neler yapıldığını gayet iyi biliyor. İşte ama Kur'an-ı Kerim'e uyulursa muhteşem bir boşama sistemi ortaya çıkar. Bu konuları zaten ayetlerde net bir şekilde gördük. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler de bizim sitemizden yararlanabilirler. Haftaya da Allah nasip ederse kadınların boşama hakkından bahsedeceğiz. Oradaki şey, sıkıntı bundan çok daha fazla göreceksiniz. Onu da zaten kabul eden hiçbir mezhep maalesef yok. İnşallah bunu da önümüzdeki derste göreceğiz. Allah razı olsun hepinizden. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın.